Hoş geldiniz değerli kardeşim. Bugünkü konumuz suçlanmak veya sevilmek. Toplantıya gitmek bir şey elde etmek için olmasın. Fakat Rabbimiz Mesih'i yüceltmek için olsun. Zaten bu şekilde adım atarsak hamdolsun ki bereketini verecektir. Bugün kutsal kitaptan Peygamber Yeremya hakkında okuyacak ve paylaşacağım. Bundan önce bir sorum var. Mesih İsa'dan başka ikinci sırada kimi sever ve tanırsınız kutsal kitaba göre? Cevap olarak tabii ki bir ihtimal Elçi Petrus denir, Meryem Ana denir veya da Elçi Yuhanna denir diyebilirsiniz. Zannımca Yeremya akla gelmez. Belki daha az tanıdığından, belki başka nedenlerden akla gelmeyebilir. Yeremya adı halk dilinde şikayetçi. Böyle gösteriliyor. Bugün sözlüğe bakarak hakkını verebilir miyiz? Hayır. Yeremya hakkında doğru karar alarak devam edebilir miyiz? Bugün bunlara bakacağız. Konuyu tekrarlıyorum. Suçlamak ve sevilmek. Bugün Peygamber Yeremya'nın yaşadığı zamana bakarak bu zamanın uygun notlarına bakacağız. Önce söylediğim gibi kutsal kitaptan okuyacağız. Önce birinci bölüm, birinci ayetten 13. ve 7'den 19. ayete okuyorum. Birinci ayetten başlıyoruz. Benyamin topraklarında Anatot kentinde kahinlerden Hilkiya oğlu Yeremya'nın sözleri. Rab Yahuda kralı Amon oğlu Yoşia'nın krallığı 13. ayında Yeremya'ya seslendi. Rabbin Yeremya'ya seslenişi Yahuda kralı Yoşia oğlu Yehukim'in döneminde idi. Yahuda kralı Yoşumya oğlu Silikya'nın krallığının 11. yılında 1. ayından dek, yani Yeruşalim halkının sürgüne gönderilmesine dek sürdü. Rab bana şöyle seslendi. Ana rahminde sana biçim vermeden önce tanıdım seni diyor. Doğmadan önce seni ayırdım, uluslara peygamber atadım. Bunun üzerine ah egemen Rab, konuşmayı bilmiyorum çünkü gencim diye karşı çıktım diyor Yeremya. Rab gencim deme dedi, seni göndereceğim herkese gidecek, sana buyuracağım her şeyi söyleyecek, onlardan korkma çünkü seni kurtarmak için korumak için seninleyim. Böyle diyor Rab. Sonra Rab elini uzatıp ağzıma dokundu. İşte sözlerimi ağzına koydum dedi. Bak ulusların ve ülkelerin kökünden sökülmesi, yıkılıp yok olması yerle bir edilmesi, kurulup dikilmesi için bugün sana yetki verdim. Rab Yeremya'ya ne görüyorsun dedi. Oraya seslenerek bir badem dalı görüyorum diye yanıtladım. Rab doğru gördü dedi bir Yeremya'ya. Çünkü sözümü yerine getirmek için gözlemekteyim. Rab yine ne görüyorsun diye seslendi. Kuzeyden bir bu yöne bakan, kaynayan bir kazan görüyorum diye yanıtladım. Devam ediyorum. Sen kalk hazırlan diyor. Sana buyuracağım her şeyi onlara söyle diyor Tanrı Yeremya'ya. Onlardan yılma. Yoksa onların önünde ben seni yıldırırım. İşte bütün ülkeye, Yahuda krallarına, önderlerine, kahinlerine, ülke halkına karşı bugün seni sorumlu bir kent, demir bir direk, tunç bir duvar kıldım. Sana savaş açacak ama seni yenemeyecekler. Çünkü seni kurtarmak için ben seninleyim. Böyle diyor Rab. Devam ediyoruz. 2. bölüm 10. ayete bakıyoruz. Gidin, Gittim kıyılarına bakın. Keder ülkesine adam gönderip iyice inceleyin. Hiçbir şey, böyle bir şey oldu mu, olmadı mı görün. Hiçbir ulus ilahlarını değiştirdi mi? Ki onları zaten Tanrı Onlar zaten tanrı değildiler. Ama benim halkım görkemini işe yaramaz putlara değişti. Ey gökler, şaşın buna. Tir tir titreyin, şaşa kalın diyor Rab. Çünkü halkım iki kötülük yaptı. Beni diri suların pınarını bıraktı. Kendilerine sarnıçlar, su tutmayan çatlak sarnıçlar kazdılar. Şimdi üçüncü bölüme geçiyoruz. 12-14. Ayetler. Tanrı Yeremya'ya diyor, git bu sözleri kuzeye duyur dedi. Dedi ki, ey dönek İsrailler, geri dön diyor Rab. Size artık öfkeyle bakmayacağım. Çünkü ben seveceğim diyor Rab. Öfkemi sonsuza dek sürdürmem. Ancak suçlarını kabul et. Tanrının Rab'be baş kaldırdın. Her bol yaprakları ağacın altında sevginin yabancı ilahlarıyla paylaştın. Beni dinlemedin. Böyle diyor Rab. Son ayet. Son ayet 31. 20. ayet. Orada şöyle okuyoruz. Efraim değerli oğlum değil mi? Hoşunt olduğun çocuk değil mi? Kendisi için ne desen diyeyim, onu hiç unutmuyorum. Bu yüzden yüreğim sızlıyor. Çok acıyorum ona diyor Rab. Bugün epey okuduk. Ve Rab açıklamasına inayet versin. Okuduğumuz ayetlerde 3 noktaya bakacağız. 1. nokta Yeremya'nın kişiliği. 2. nokta Yeremya'nın zamanı. 3. nokta Yeremya'nın Tanrı tarafından çağrılması. Yeremya'nın kişiliği, çağrılması, zamanı, haberine, mesajına bakacağız. Kutsal kitaba göre Yeremya adının anlamı Tanrı tarafından tayin edilen. Önce dedim şikayettir. Fakat Tanrı ona yön veriyor ve onun için Tanrı tarafından tayin edilen diyor. 1. nokta, dediğim gibi Yeremya'nın kişiliği. Tarihi verilere göre Yeremya'nın İsa'dan önce, yani milattan önce 650 yılında doğduğu ve İsa'dan önce 570 yılında öldüğüdür. Bu verilere göre Yeremya'nın 80 yıl yaşadığı düşünülüyor. Yeremya kahinlik soyundan gelmelidir. Biliyorsunuz İsrail 12 oymaktır. Peygamber Yakup'un 12 oğlu vardı. 12 oğlu 12 oymaktır. Bunlar İsrail halkının temelidir. Bunu bilmek lazım. Bu oymaklardan Levi ve Levi oymağı soyu kahinlik oymağıdır. Yani kutsal hizmet sunmak Levili oymağına verilmiştir. Yeremya'nın bu soydan olduğunu okuyoruz. Yani peygamberdir. Yeremya'nın Yeruşalim'in güneyinde bulunan kahinlik köyü Anatan'da doğduğu bilinir. Önceden okuduk. Babası Hilkiya kahindi. İsrail'in kahinlik kitabında Yeremya'nın tapınak hizmetlerinde kahinlik yaptığı yazar ve oradan tanınır. 18 yaşında Tanrı tapınağına çalışan ve konuşandı Yeremya peygamber. Yeremya'nın karakterine bakarsak utanç ve çekingendi, utanıyordu. Kahinlik ve peygamberlikte gözü olmayandı. 1. bölümde okuduk. Fakat Tanrı Yeremya'yı sürekli teşvik ederek ayakları üzerinde durmasını sağladı. Yeremya peygamberdi dedim. Bu nedenle kurban ödedi. Yani evlenmesi yasaklandı. Şimdi bunda her peygamber evlenmesin diye bir kaide yok. Fakat Tanrı özel olarak hareket ediyor. Rab İsa'nın İncil'de bir sözü var. Hadımlıktan kaynaklanıyor. Diyor birisi kendisi hadım olur, öbürüsü Tanrı tarafından hadım olabilir. Onun için Yeremya'nın burada evlenmesi yasaklandı. İncil Yeremya 16:1'de okuruz. Devamında cenaze evlerine gitme diyor. Düğün evlerine gitme diyor Yüce Tanrı. Yani müşareket etme. O putperest olan halkla ne bir paydaşlığın olsun, ne bir müşareketin olsun, ne de bir onların yanında bulunacağın bir anı ayarla. Nedendir acaba? Çünkü Tanrı halkından tiksiniyor ve halkından memnun değildi kardeşim. Çünkü halkı putlara tapıyorlardı ve Tanrı'yı unutmuşlardı. Yeremya uzak mesafede kalarak Tanrı'nın haberini, sözlerini önce İsrail'in 10 oymağına, daha sonra geride kalan 2 oymağına iletmek için seçildiğini okuyoruz. Yeremya kitabı 52 bölümden oluşmuş. Bu kitabı iyice düşünerek okursak, Peygamber Yeremya zamanında her yerin süt liman olmadığını, daha çok sıkıntı, baskılar göze çarpıyor. O zamanın haberi ve uyarısı bu zamanda bizim için de geçerlidir. Yeremya çok defalar kendi halkı tarafından dövüldü, dışlandı, tartaklandı, sonunda kuyuya attılar. Yine de çektiği acılar halkın Tanrı'ya tövbe etmesi çağrısından az geliyordu. Yeremya ölmeden önce Mısır'a götürüldüğünü okuyoruz. Bilmekte fayda var. 52 bablık bölüm Yeremya kitabı yanında 5 bab Yeremya'nın ağıtları var. Bunların Mısır'da yazıldığı kanaati var. Mısır'dan gelen o zamanın habercilerine göre Yeremya'nın taşlanarak öldürüldüğü yazar. Buraya kadar Yeremya'nın kişiliğini kapsıyor ve onu paylaştım. İkinci noktaya geldik. Yeremya'nın zamanı. Yeremya'nın zamanında İsrail ikiye ayrılmıştı. Önceden dedim. İsrail'in kuzeyinde 10 oymak İsrail krallığıydı. İsrail'in güneyinde 2 oymak Kral Yahuda idaresindeydi. Yahuda krallığı olan 2 oymak Mısır, Suriye ve Babil arasında sıkışmış bir haldeydi. İsrail'in kuzeyinde olan 10 oymak daha Yeremya doğmadan önce Asur kralı İsa'dan önce 722 yılında 10 oymağı Asur'a kaçırdı. Asur krallığı ile Babil'e sürüldü. 136 yıl sonra İsa'dan önce 586'da son kalan ilk oymak da Babililer tarafından kaçırıldı. Bu nedenle Yeremya son kalan iki oymağı tanıyordu. Yeremya zamanında güçlü olan Asurlar sallanmaya başlamıştı. Ortaya azılı, güçlü Babil çıkmış. Babil Yeremya zamanında olan Yahuda ve Benyamin adlı iki oymağı Babil düşmanı olarak suçlamış ve adlandırmış. Her ne kadar azılı Babil Yahuda oymağına yaklaştıkça Yahuda da İsrail'in iki oymağı Tanrı'ya olan güven ve sadakatini yitirmiyor. Bunun yanında İsrail'in 10 oymağında düşmeler, günah peşinde gitmeler olduğunda Yeremya 16. bölümde Yeremya'nın onlarla evlenmemesi, baş sağlığına dilemeye gitmemesi önerildi. Yahuda oymağı Mısır'dan gelen yardımcılardan sırtını Mısır'a dayamış haldeydi. Şimdi de aynı 2000'li yıllarda İsrail sırtını yine de Mısırlara dayandığı görünüyor. İyi anlaşılır gibiye benziyor. Yeremya'nın haberinin anlamak lazım. Duyulmayan haber. Sisteme karşı Mısır'a sığınmayın, güneydeki komşularınıza güvenmeyin. Tövbe et, yalnız Göksel Baba'ya güven ve ona sığın diyor. Çünkü Babil yaklaşıyor, büyük baskı yaklaşıyor. Yeremya vasıtasıyla Tanrı diyor. Ne dersin bu zamana bakacak olursak NATO'ya güvenme, Amerika'ya güvenme, Rusya'dan yardım alma diyor. Fakat Mesih İsa adıyla Göksel Baba'dan güvenerek iste ve ona sığınmalıyız. Gazetelerde göz at. Göz at, Mesih'in inanlarının dünya sisteminde dostu yoktur. Yeremya ne diyordu? Yatay, yani dünyada arıyorsunuz. Fakat dikey yükseğe bakın. Yani yükseğe bakarak Yeremya halkı dikeyde olan Tanrı'ya sığınmaya çağırıyor. Bu Yeremya'yı haklı çıkarıyor. Yeremya hayatında Babil'e 3 sürgün olayı yaşıyor. Birinci sürgün Peygamber Daniel ve arkadaşların postası, ikinci sürgün Kral Yokayim'in zamanında 10 bin kişi sürgün edildi. Üçüncü sürgün ise geriye kalan bütün İsrailleri toplayıp Babil'e sürgün götürdüler. Yeruşalim'de mabedi yıkıp şehri yakıp parçaladılar. İsa'dan önce 586 yılında Peygamber Yeremya bunları yaşadı diye okuyorum. Çünkü zaman doldu. Üçüncü noktaya geliyorum. Yeremya'nın Tanrı tarafından çağrılması. Peygamberlikle görevlendirilmesi. Önceden söylediğim 10 bin kişinin Babil'e sürgününden sonra Yeremya peygamber olarak hareket ediyor. Sürgün nedeniyle karışık anda Tanrı Yeremya'yı peygamber olarak tayin ediyor. Genç bir adamı Tanrı peygamber olarak büyük işler için tayin ediyor. Kutsal kitap yaşlıların büyük hikmetinden anlatır. Aynı kutsal kitap gençlerin Tanrı'ya karşı büyük şevk ve tutkusundan anlatır. Tanrı Yeremya'yı Tanrı'nın haberini halka yaymak için çağırır. Tanrı'ya yabancı kalan halka haberi yaymak için çağrılan Yeremya sevinmediğini anlayabiliyor muyuz? Yeremya geri adım atmaya çalışıyor. Ben anlıyorum. Öncelikle genç olduğundan, konuşma cesareti olmadığından kendine emin değildi. Yine de Tanrı Yeremya'nın karşısına çıkıyor tekrar. Sevgili kardeşim, Tanrı senin için görev atamasında sen de ben gencim veya benim gibi yaşlandın, konuşamam, toplumda, kilisede, ailede çalışamaz, yaşayamaz düşüncelerle yaşayabilirsin. Fakat Tanrı Mesih İsa adıyla karşımıza çıkıyor. Tanrı Yeremya'ya 3 nokta bildiriyor. 1. Ana rahminden oluşmadan önce seni tanıdım. Muazzam hakikat değil mi? Daha sen ve ben ana rahminde oluşmadan önce seni tanıyan Tanrı vardır. Hayat yolunu hazırlıyor. İsmine yücelik olsun. Buna göre senin bedeninde hareket eden, düşüncelerini bilen Rab Mesih İsa'dır. Amin. İkincisi, Yeremya ben gencim dedi. Tanrı korkma, ben seninleyim diyor. Kenarda duruyor ve seni takip ediyorum. Seni kurtaracağım diyor yaşayan Tanrı. Mesih İsa adıyla sevgi ve inayet dolu Tanrı. İncil Yeremya 1:8'de Yeremya ben konuşamam diyor. Tanrı elini uzatıp Yeremya'nın dudaklarına dokunuyor. Burada Tanrı sana konuşuyorum diyor. Yani Tanrı seni tanıyor, senin yanında oluyor ve seni yönlendiriyor. Hamdolsun. Konuşmak için sana sözlerimi veriyorum diyor Tanrı Yeremya'ya. Yeremya dinliyor ve Tanrı Yeremya'ya aynı peygamber Hezekiel'e olduğu gibi ayaklarının üzerinde dur dedi. Yeremya ayakta kuşanarak konuş ben seninleyim diyor sevgi olan Tanrı. Yeremya'nın görevi neydi? İki taraflı. Bir taraftan yıkım, parçalamak, sürgün. İkinci taraftan dikmek ve onarmak. Bir taraftan her şeyin yerinden söken bol dizer iş makinesi, öbür taraftan küçük küçük bitkiyi diz çökerek dikkatlice eken ve sulayan çiftçi. Yıkmak, parçalamak, ekmek, onarmak. Birinci bölümde Tanrı Yeremya'ya soruyor. Ne görüyorsun? Yeremya, badem dalı görüyorum. Ve okuduk. Birinci bölüm 11. ayette. Tanrı Yeremya'ya iyi gördün diyor. Çünkü ben sözünü koruyan Tanrıyım. Kimse değiştiremez diyor. Amin. Kutsal kitap tahrip veya değiştirilmiş diyenlere Tanrı ben sözümü koruyanım diyor. Yeşeren badem dalı gibi görülüyor. Peygamber Yeremya yeşeren dal umudu yansıtır. Anlatılana göre badem dalı İbranice'de korumayı yansıtır. Yeremya gördüğüm dediğinde Tanrı iyi gördün dedi. Ben sözümü boş dönmemesi ve gerekeni yapması için koruyanım. halkımla planladığım geleceğim diyor. Yaşayan Tanrı. Amin. Belki sen de Tanrı seni işi için çağırdığında sende titreme ve korku ve güvensizlik olmuş olabilir. Bu toplumda olan tutumsuzluklarından kaynaklanıyor. Tanrı kilisede beklenilen görev veya kuracağın aileni kurmakta olabilecek güvensizlik, korku, titremesi oluşabilir. Düşüncesiyle etrafına bakıyorsun. Zamanın uygun olup olmadığını düşünürken Tanrı ne görüyorsun diyor ve sen badem dalı görüyorum diyorsun. Tanrı doğru söyledin diyor. Badem dalı yeşeren umuttur. Çünkü ben sözümü koruyanım diyor. Sözünü koruyan Tanrı senin kurtuluşunu sağlayandır. Kilisesini ayakta tutandır. Bu Mesih inanlısının hayatının tesellisidir. Titremekte, umutsuzlukta, sağlığın kötü olduğunda, ailende beklediğin başka olsa da Tanrı elini omuzuna koyarak ben sözümü koruyanım diyor yaşayan Tanrı. Hamdolsun. Ben sözümü koruyanım. Elini üzerine koyuyor ve sana cesaret vererek diyor, korkma, ben sözümü tutanım. Mesih İsa adıyla Tanrı benim izzetim, benim gücüm, benim sözüm, halkıma benim vaatlerim bunlar diyor Tanrı. Vaatleri Tanrı'da duyunca, okuyunca insana ruhsal rahatlık veriyor. Güvendiğin, güvenebileceğin, sırtını dayayabileceğin Tanrı var. Bu da yaşayan Tanrı'dır. Böyle durumda Tanrı'ya güvenmemekten başka kalmıyor. Mesih İsa adıyla olan rahatlığı ve güveni isteyelim kardeşim. Bunlar bizden kaynaklanmaz. Fakat Rab İsa bize ben sizinleyim, ben şifa veririm, adını avcumda taşıyan benim diyor. Kiliseyi ayakta tutan benim. Yani kardeşim her şey ondan ve onun içindir. Amin. Yeremiye'ye soruluyor. Daha ne görüyorsun? Badem dalını gördük. Devamında kaynar kazan görüyor. Eğer dikkat etmezsek kaynar kazan taşar ve etrafı berbat eder. Peygamber de kaynayan kazanın yüzünü kuzeyden geleceğini bekliyor. Kuzeyde yani İsrail'in kuzeyinde Babil yönetimine baskısına işaret ediyor. Gergin ortamda, kaos durumlarında kutsal kitapta Tanrı'nın umut dolu sözleri böyle bir çıkış yolu tasavvur edelim kardeşim. Bilmem farkında mısınız? Biz de kaos karışık dünyada çöken ve Mesih İsa'ya yabancılaşan kilise devrimi zamanında yaşıyoruz. Kendimize dikkat edelim. Bunu haberlerde Hristiyan Demokrat Avrupa Birliği yatırımlarında yönetmesinde eşcinseli destekleyen koltuk takmış biliyorsunuz. Bu Tanrı'nın gözünde sözünde nefret edilendir. Eşcinsellik ve bilhassa cinsiyet değiştirmek bunlar bugünün aktüel olayıdır. Rab bunlardan nefret edendir. Hristiyan kiliselerinde bunlara destek vermeleriyle aynı Yeremye zamanında İsrail'in durumunu andırıyor. Bu zamanda dünyada acı, ağrı, keder yaşıyoruz. Gazete ve haberleri izlersek bunun nereye kadar varacağını kestiremiyoruz. Bunun için gerek yaşlı, gerek gençler dünya halinden etkileniyor ve zorlanıyoruz. Tanrı sözüne bakarsak, Tanrı sözü hakikat ve planları şaşmaz. Siz kendiniz bazen sevinçliyim, bazen durgunum diyebilirsiniz. Ben çamurda ve yağmurda yürüsem, Tanrı'ya yürüyebildiğim için hamdlar sunarım. Tanrı peygamber Yeremye'ye haberimi iletmelisin dedi. Ne haberiydi biliyor musunuz? Yeremye'nin haberinin bir kısmını paylaşacağım. Bunu yapmadan önce benim size bir sorum, uygun buldum. Rab İsa dışında peygamber Yeremye gibi sıkıntı çeken oldu mu? Yeremye kendini yaratan Tanrı'ya tanıyordu. Tanrı'nın kalbini, kaidelerini bilen birisiydi. Çünkü o Levi soyundan gelmekti. Yeremya Tanrı'ya itaatsiz olan İsrail halkını da tanıyordu. Yeremya'nın İsrail için kalkıp çarpmasını ve hissediyordu. Yani ikisi arasında bir meyancı, Tanrı ve halk. Burada demek istediğim Yeremya Tanrı kaidelerini bilen ve yaşayandı. Halkın bu kaidelere karşı tutumunun nasıl bir hayat yaşadığını görüyordu. Burada halkın büyük uçurum kenarında olduğunu gösteriyor. Yeremya bir elini Tanrı'ya uzatmış, öbür elini Babil'e sürgüne itaatsiz İsrail halkına görünüyordu. Bu Yeremya'nın yükünü daha ağır yapıyordu. Yani bir yandan Tanrı emel ve arzuları ve beklentisi, öbür yandan halkın bulunduğu durum. Bizim zamanımızda bunlara sürekli Yeremya zamanını okurken bu zamana bakıyorum kardeşim. Çünkü kilise ve kendi hayatımızda olan önemli olan durum, bir Mesih inanlısı olarak Mesih İsa da Tanrı'yı tanıyor, gayesini biliyorum. Onun kaidelerini de tanıyorum. Rab İsa kiliseye karşı olan sevgisini, gayesini bellidir. Rab İsa İncil'e göre ona iman edenlerin bilgide, imanda büyümesi ve gelişme emelidir. Tanrı kaidelerine uygun adımlar atmasını, İncil'in yayılmasını, adanmışlıkları Rab İsa bekliyor. Bunun için kardeşim biz de ayakta, yani imanda sağlam durarak Rab'be ait adanmış hayatı Tanrı sözü İncil'e göre yaşamalıyız. Bunda önemli olan Tanrı'ya, Allah'a inanmak değil, fakat Mesih İsa vasıtasıyla Tanrı'yı tanımak, iman etmek gerektiğini sürekli kutsal kitapta okuyorum. İncil'e göre Tanrı ve Allah göksel babadır. Bunun için kardeşim günlük dua ve Tanrı'yla gizli odada bulunmak dışarıda olan yaşam düzeninden iyi ve bereketlidir. Yani sunulan vaazın yorumu yerine anlatılan yaşam Tanrısını tanımak ve onun isteği doğrultusunda hayatımıza yön verelim. Evet, bununla benim için Tanrı'ya hayat kaynağı, mutluluk kaynağı olduğunu anlatmak ve yaşama amacı, önceden dediğim gibi gizli odada Tanrı'yla olan dua hayatımızda kaynaklaşır. Gizli oda diyorum, bu her şeyden uzak Tanrı'yla, Allah'la buluşmaktır. Bunda Rabbin senin yaptığın işi ve yeterli ve fakat seninle konuşmaya doyamıyorum demektir. Bunda bir düşünelim. Benim için Tanrı ve Rab İsa kimdir? Ve ne anlam taşıyor? Neyi ifade ediyor diye düşünmeliyiz. İpuçlarını önceden verdim. Mesih İsa'da Tanrı'yı daha iyi tanımak kalbimizde var mı? Tanrı'yla olan hizmette yetinmek değil. Fakat Tanrı yanında onun kaidelerine göre yaşamak için sizde bir tutku var mı? Bununla bulunduğumuz noktada bir elimiz Tanrı'da, öbür elimiz bulunduğumuz dünya veya çevremiz için dua mücadelesinde bulunmak gerek. Amin mi? Bugün sizinle Peygamber Yeremya'yı paylaşıyorum. Çünkü Yeremya halkı için dua edendi. Bölüm 14'te açıklıyor. Tanrı'ya halkı için dilekte bulunuyor Yeremya. Eski peygamberler, örneğin Peygamber Musa, Tanrı'nın huzurundayken halk için dilekte bulunuyordu. Peygamber halkı için çalışandı. Peygamber halkı yönetmek için değil, halkı için, halkına hizmet için çağrılandı. Halk içinde olduğundan Tanrı için ve Tanrı haberini veriyordu. Tanrı huzurunda insanların adına konuşursun. Caddelerde, evlerde ise Mesih İsa'nın kurtarış haberini anlatırsın. Tekrar soruyorum. Yeremya'nın haberi neydi? Yeremya halkın günahı ve günah hayatını, itaatsizlik hayatı Tanrı'yla konuşuyordu. Yeremya 17:9. Bölümde kalp, yürek her şeyden aldatıcıdır diyor. İşlemez. Kalbi kim anlayabilir diyor. Yeremya burada Tanrı sözü ve inayetinden her günah adımları kalpten kaynaklandığının farkında. Rabbi ise de demiyor mu? Her kötü şey kalpten gelir. Küfürler, hırslar. Bunun için kalp çok tehlikelidir. Yeremye duasında günahın meyveleri hakkında konuşuyor. Fakat köküne baktığında karanlık görüyor. Yeremye dışarı bakmıyor. Kalbinin içine bakıyor. Eski çevirilerde kalp için aldatıcı ve çürük sözler geçer. Yani temel çürük ve bozuk olduğunda Rabb ise haçta kanını akıttı. Öyle ki çürük kalp yeşersin. Amin mi? Evlilikte olan sadakatsizlikler, kıskançlıklar, aile kavgaları, haksızlık adımlar, dedikodular ve tutkuların temeli kalbimizden kaynaklanıyor. Bulunduğumuz zamanda kendimiz için kendimiz haklı, olumlu düşünmek sistemi var. Hep duyarız. Aman bana bir şey olmasın. Kutsal kitap kalp putperestlik fabrikasıdır der. Çürük ve aldatıcı olduğunu kutsal kitaptan söyledim. Eğer Rabbimiz İsa kalbimizi değiştirmeseydi sürekli günah ve günah meyveleri getirirdi. Yeremye bunların adını anarak konuşuyordu. Yeremye 2:13'te halkım kötülük yaptı. Kutsal kitapta Tanrı sularını bırakıp kendi sularını yapıyorlar diyor Tanrı. Aynı bölümde 5. ayette Tanrı soruyor. Atalarınız benden ne kötülük gördü? Bu zamanda öyle değil mi? İnsanlar Mesih İsa'da Tanrı prensiplerini bırakıp kendi istek ve görüşlerine uygun yaşam tarzı yaptıkları demek istiyor sevgi dolu Tanrı. Rab İsa'da Tanrı Yeremye vasıtasıyla halka sizin de suçlar kanepesinde oturdum. Ben de bir haksızlık görebilir misiniz diyor Rab İsa. Biliyorsunuz Rab İsa insanlar için vali Pilatus'un önünde suçlu sayılarak duruyordu. Rab İsa aynı Yeremye'de olduğu gibi İncil Yuhanna 8:46'da bende günah olduğunu siz kim ispat eder? Ben hakiki söylüyorum, hakikati söylüyorum. Niçin bana inanmıyorsunuz diyor Rab İsa. Konuya devam ediyorum. Yeremye vasıtasıyla Tanrı bende su yani hayat varken gittiğiniz çocuk gibi çamurda çatlak kovalarla alarak pis suyu çekmeye çalıştınız. Yine de bendeki suyu bıraktınız diyor sevgi dolu Tanrısı. Buna putperestlik denir. Bunun için Yeremye 3:13'te Rabbe baş kaldırdın, suçunu kabul ediyor. Yeremye halkın Tanrı sözüne sırt çevirdiğini yazar. Bölüm 6:19'da Tanrı sözlerime kulak asmadılar, kutsal yasayı reddettiler diyor. Acı, üzücüdür. Yeremye halkın düzensiz hayatı zamanında konuştu. Tanrı Yeremye'ye 17:5'te insana güvenme, insanın gücüne dayanan yürek Rab'den uzak yürektir kardeşim ve lanetlidir. Bunun için Rab İsa Tanrı tapınağını alışveriş merkezi yaptıklarını görünce kızıyor ve benim evime dua evi olacak derken siz bunu haydut ini yaptınız diyor. İncil Yuhanna 2:14-16. Bu ayetler Yeremye 17:11 paralel yani o zamanın olan şimdi de devam ediyor. Yeremye 5:7 ayette de Tanrı halkının günahlarını sıralarken halk sürekli Tanrı evi diyor. Halk bu evi ticaret evi olarak kullandıkları görülüyor. Bu nedenle kardeşim, halkın bu şekilde konuşma ve yaşam tarzını yatsıyor, reddediyor. Tanrı'nın reddettiği hayatı ve hayat tarzını yalancı peygamberler, falcılar ve Yeremye 29:8'de bunlara kulak verip aldırmayın diyor. Çünkü onlar benim adımı kullanıp yalancı peygamberlik yapıyorlar diyor Tanrı. Görüyoruz kardeşim, peygamber Yeremye halkın günahlarını masa üzerine serdi. Fakat çözüm sağlayamadı. Her şeye rağmen İsrail Babil'de Nebükadnezar'ın rejimi altında 70 yıl esaret çekti. Rab İsa Mesih yalnız konuşmadı. Bunun yanında kendi bedenini kurtuluş nedeni olarak kurban etti. Bununla Mesih İsa'ya iman eden Tanrı tarafından mahkum olmasın, yargılanmasın fakat sonsuz hayata malik olsun diyor. Bugün Rab İsa senin kalbinin kapısını açmakla sonsuz hayatta kurtuluşun sağlayabilirsin. Rab İsa bereketli hayat versin. Dua edip kapatıyorum. Çünkü artık pek az zaman gelen gelecek ve gecikmeyecektir. Gecikmeyen Rab İsa'dır. Rab seni mübarek kılsın ve seni korusun. Rab sana yüzünü parlatsın ve sana lütfetsin. Rab sana yüzünü kaldırsın, sana selamet versin. Amin.
Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Soru ve düşüncelerinizi elektronik posta vasıtasıyla Müjde Kurumu'na yönetebilirsiniz. Adresimiz info@müjde.nl. Müjde de ü yerine u harfini kullanacaksınız. Müjde olacak. Demek info@müjde.nl. Haberinizi bekleyerek esen kalın diyorum. Necmi kardeş.